Ayrım 21. Meçhul notlar. Yargıtay ile ilgili notlar isimli Word belgesi içinde bulunan Yargıtay 8 Hamdi Yaver Aktan'a teşekkür ederim. TV için Danıştay'daki çabalarına. Ancak baskınla Kaboğlu'yla iyi görüşüyor. Gümüşhane Baro Başkanı'nın cinayet davasına bakılacak. İlhan Selçuk'un yemeği en son ne zaman oldu? Silahçıoğlu en son ne zaman katıldı? Sabih Bey Yarsav Başkanı katılıyor. Murat Özdil iş arıyor. Bakılsın sıcak yaklaşalım. Yalova Adliye'den Ünal Karabeyoğlu ile görüşelim. AKP dosyasını Emin Ağanoğlu'na iletelim. Görüşünü alalım. Limandaki yemeğe yetiştirelim. Yemeğe Emin Ağaoğlu dışında Ergün Poyraz'la Levent Ersöz Paşa da gelecek. Adliye'den Mahmut Kaya'ya fazla uğranılmasın. Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya'nın babasının durumuna bakılsın. Acil. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı'nın babasının durumuna bakılacak. Acil. Fethullahçılar yark. Haydar Erol, Fethullah'ı ABD ziyaret etti, ona yatırım yapılıyor, uçuş bilgileri olacaktı. Şerafettin İste, Fethullah'ı İstanbul'da saldı, dosyası hazırlanacak. Osman Şirin, İstanbul'da çalışırken Fethullah lehine giderdi, şimdi de yakın, iyi takiye yapar. Nakşiler, Fazlı Kadı, eşi çarşaflı, Muammer Ünsoy, Sivas olaylarında taraflı davrandı, ağara yakın. İzzet Karataş, başkan, Cengiz Erdoğan, YSK başkanıyken Tayyip'le anlaştı, şimdi başkan oldu. MHP'liler, Hayrettin Cevheroğlu lider durumunda, oğlu rüşvetçi avukat. Nazım Kaynak, üniversiteden beri Fikret Hoca'yı dinler. Mehmet Ekmekçi, menzil şeyhine bağlı, Nakşi'dir. Erkan Ertürk, Divri, Sivas'a tam bakılsın. İbrahim Şahbaz, doçent. Ali Rıza Çınar, doçent. Kadir Özbek, Tunceli. Hulusi Özek, emekli olunca gidilsin. Zeki Aslan, kızı Adana'da Tekfen'de mühendis. Duygusal ilişkileri var, görüntü var, Çivrilli Paşa ile iyi görüşür. Ali Erol Özgenç, Tunceli'den oldukları bilinmiyor. Kürtler, Nedim Baran, Metin Kaya, Uğur Gençan. Okundu, soruldu. Bu bilgisayar ortamında yazılı olan kişisel notların kime ait olduğu belli değil. Ayrıca bu notlarda suç oluşturacak bir şey yok. İnsanların birbirini görmesi, araması, görüşmesi konusundaki notlar niçin suç olsun? Ayrıca benimle ilgisi yok. Orada yazılı şahısların çoğunu tanımam. Ankara'da sürekli bulunmadığım için benimle ilgisi bulunmadığı çok açık ortada. Ayrıca suç tarifi bu notların neresine konacak? İnsanların günlük hayatında yapacağı işleri tasarlarken aldığı notlar da suçlanacaksa bu ülkede nasıl yaşanacak? Bütün bu zorlamalar davanın dayandığı Tuncay Güney ifadelerinin benimle ilgili bölümlerinin yalan olduğunu ispatlanması ve iddiaların çökmesi sonunda telaşla delil üretme çabasının sonucudur. Soruşturmayı yürütenlerin ABD ile ilişkileri. Soruldu. Bu soruşturmayı yürütenlerin ABD ile Mehmet Eymür ile görüşmeler yaptığı konusunda çok güvenilir kaynaklardan bilgi aldık. Bize bu bilgiyi veren kaynaklar çok güvenilir kaynaktır. Ben iyimser ve insanlar hakkında hep olumlu düşünürüm. Hiçbir şey kondurmak istemem. Bu soruşturma çökmüştür. Tarihi bir karar vereceksiniz. Bu operasyon bir işçi partisi operasyonu haline dönüştürülmek isteniyor. Ergenekon denerek bazı terör eylemleriyle ilişkili olduğu iddia edilen bazı kimseler suçlanmıştır. Suçlu oldukları da henüz belli değildir. Ama belli olan bir şey vardır. O şahıslarla bizim aramızda hiçbir bağlantı kurulamaz, yoktur. Veli Küçük ile karşı karşıya gelip bir kez görüşmüşlüğüm yok. Diğerlerini de tanımam. Emin Gürses dışında hiçbiri dostum değildir ve kendilerine güvenmem. Ben nasıl bu insanlarla aynı örgüt içinde olurum? Kaldı ki Ergenekon belgelerinde bana karşı saldırılar yapılmakta ve operasyonlar yapılmaktadır. En dikkat çekici olanı suçlamalar getirilip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dayandırılmaktadır. Bu soruşturma benim açımdan yani Doğu Perinçek açısından çökmüştür ve bitmiştir. Mazim Türkiye için yaptığım işler tüm toplum tarafından, her eğilimden yurttaşlarımız ve kurumlarımız tarafından takdir edilmektedir. Terörle en ufak bir ilişkim olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında, MİT raporlarında saplanmıştır. Kaldı ki ikametgahım bellidir, şerefiyle yaşayan bir insanım. Kaçma şüphesi söz konusu değildir. Bu nedenlerle tutuklamak için hiçbir hukuki gerekçe yoktur. İşçi Partisi'ne ve TSK'ya karşı planlanmış operasyonun içinde olmayın. Ama Ergenekon operasyonu diye başlayıp İşçi Partisi'ne yasa dışı bir operasyon yapılması belli merkezlerde planlandıysa ki öyle gözükmektedir, savcılıkların böyle planlar içinde bulunması düşünülemez. Orduyu suçlu gösteren bir psikolojik savaş içindesiniz. Öte yandan bu soruşturmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı apaçık görülmektedir. Bütün iddialar getirilip orduya bağlanmaktadır ve orduyu suçlu gösteren bir psikolojik savaş malzemesine dönüştürülmektedir. Bunlar ülkemize çok zarar verecek, çok tehlikeli uygulamalardır. Zaten operasyonun ABD tarafından desteklenmesi, PKK ve DTP tarafından alkışlanması da herkes için uyarıcıdır. Ben 4 kuşakla hapis yatmış bir insanım, dava adamıyım. 68, 78, 88 ve 98 kuşağı ile fikirlerimden dolayı hapis yaptım. Böyle şeylerden korkmam. İsviçre, Fransa ve Almanya'da boyun eğmedim. Burada benim şahsi meselem yoktur. Bizleri tutuklamanın sonuç itibariyle Türkiye'yi ve TSK'yı hedef alan planlara hizmet edecektir. Bu nedenlerle savcılık olarak mahkemede tutuklama talebinde bulunulmamasını sizlerin vatanseverlik ve meslek sorumluluğunuza sunuyorum. Uyarıyorum, altına gireceğiniz sorumluluk çok ağır. Aksi halde altına gireceğiniz sorumluluğun çok ağır olacağı uyarısını da bir meslektaşınız olarak burada kayda geçiriyorum. Sizin vicdanlarınıza uygun, vatanımızın geleceğine uygun bir karar almanızı beklerim. İşçi Partisi Türkiye'de birlikten yana olan, vatanı savunan, bağımsızlık konusunda her şeyini ortaya koyan bir varlıktır. Bu kritik dönemlerde İşçi Partisi'ni etkisiz hale getirmek bir tek emperyalistlerin ve cumhuriyet yıkıcılarının özlemi olabilir. Bunları değerlendirmenizi özellikle diliyorum ve sizlerden ileri de sizi üzmeyecek ve pişman olmayacağınız hukukun gerektirdiği bir karar vermeye davet ediyorum. Saygılarımla dedi. Tayyip Erdoğan'a cezaevinden mektup 26 Haziran 2008. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, Ankara. Sayın Milletvekili Onur Eğmen'in Ergenekon operasyonu kapsamında İlhan Selçuk, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun niçin sabah 4.30'da gözaltına alındığına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay şu cevabı vermiştir. Şüphelilerden bazılarının yurt dışına çıkma hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine operasyon sabahın erken saatlerinde başlatıldı. Adalet Bakanı da bir süre önce aynı içerikte bir açıklama yapmıştır. Hükümet üyelerinizin bu açıklamaları 21 Mart 2008 gecesinden beri devam ettiğiniz kanunsuz uygulamalara gerçek dışı gerekçeler imal etmek durumuna düştüğünüzü göstermektedir. Gerçekler şöyledir. Almanya'da bütün Türk toplumunu temsil eden kuruluşların düzenledikleri ırkçılığa karşı dostluk ve dayanışma toplantılarına diğer seçkin şahsiyetler yanında Sayın Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun, Sayın Ferit İlsever'in ve benim de katılacağım yazılı ve görsel basın yoluyla aylardan beri duyuruluyordu. Toplantılar Türkiye Büyükelçiliği'nin ve başkonsolosluklarının bilgisi dahilinde ve destekleriyle düzenlendi. Devletin hem Emniyet Teşkilatı hem de Dışişleri Bakanlığı toplantıların konusunu, yerini ve zamanını biliyorlardı. Toplantılar 22 Mart 2008 Cumartesi günü Hannover'de ve 23 Mart 2008 Pazar günü Hamburg'daydı. Kanunsuz gözaltı uygulaması bizlerin uçakla hareket gününden bir gün önce oldu. Demek ki sorguya o gün veya daha önceki günler uygun saatlerde çağrılmamız mümkündü ve yasalara uygun olurdu. Cesaret ve gücünüz kalmamış. Bu olgular karşısında 1. TBMM kürsüsünden kamuoyuna yalan söylenmiştir. 2. Bizleri gece yarısı gözaltına aldığınızı mertçe savunacak cesaretiniz ve gücünüz kalmamıştır. Çünkü suçlusunuz. Türkiye'yi BOP eş başkanlarına bırakmayız. 3. Türkiye'den kaçmak emperyalist devletlerle işbirliği yapan gaflet ve dalalet içindeki iktidar sahiplerinin yıkıldıkları zaman başvurdukları çarelerdir. En utanç verici örnekler Sultan Vahdettin ve damat Feritlerdir. 4. Türkiye'mizi ABD'nin BOP eş başkanlarına ve ABD ile 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yapanlara bırakıp gitmeyeceğimizi emperyalistler de bilmektedir, işbirlikçileri de. Ergenekon korkuları da bu nedenlidir. ABD'nin talimatıyla uyguluyorsunuz. 5. Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini, özetle Atatürk devrimini hedef alan bu kanunsuz tertipleri, ABD ve AB makamlarının talimatlarıyla uyguladığınız belgelenmiştir. ABD sözcülerinin, Avrupa Parlamentosu'nun ve AB Komisyonu üyelerinin, Ergenekon'un üzerine sonuna kadar gidin yolundaki karar ve açıklamaları sizi ele vermiştir. Ve bu kanıtlarda suç dosyalarınıza girmiş bulunmaktadır. 6. Ergenekon operasyonunu esas hedefine ilerletme kararının 5 Kasım 2007 günü ABD Başkanı Bush ile Washington'daki buluşmanızda alındığını bizzat yakın arkadaşınız Fehmi Koru 2 kez ifşa etmiştir. Kanal 7 28 Ocak 2008 ve Yeni Şafak 1 Şubat 2008. Türk devletinin ve yargısının Washington'da hiçbir karar organı ve mekanizması bulunmuyor. Bu olayda ABD makamlarının almış olduğu bir kararın size tebliğ edilmiş olduğu açıkça görülüyor. ABD ile BOP eş başkanlığı bağlantıları işlemektedir. O tarihten sonra Ergenekon operasyonunu bir işçi partisi operasyonuna dönüştürdünüz. Anayasa güvencesi altında olan bir siyasal partinin genel başkanını, genel sekreterini, genel başkan yardımcısını ve üst düzey yöneticilerini Anayasa Mahkemesi tarafından İşçi Partisi hakkında alınmış bir kapatma kararı olmadan tutuklattınız ve İşçi Partisi'ni fiilen kapatmaya kalktınız. Anayasayı çiğnediniz. İşgal döneminden beri ilk kez. 7. Türkiye'de Birinci Dünya Savaşı sonundaki İngiliz ve Fransız işgalinden bu yana ilk kez bir yönetim emperyalist devletlerin açık talimatlarıyla milli güçlere ve Türk ordusuna karşı operasyonlar düzenlemiş ve yurtseverleri hapislere atmıştır. Vahdettinlerin ve damat Feritlerin tarihi mirasına sarılmış olduğunu sabittir. Yargıya talimat yayınladınız. 8. ABD ve AB'den gelen talimatları uygulamadaki pervasızlığınız o dereceye varmıştır ki, bizzat siz başbakan koltuğunu işgal etmenize rağmen, Ergenekon'un üzerine sonuna kadar gidilecek türünden Atlantik ötesi dayatmaları aynen seslendirerek yargıya baskı yönelttiniz. Hatta hükümetinizin üyeleri Ergenekon tutuklamalarını AKP'yi kapatma davasına bir cevap olarak uyguladığınızı itiraf ettiler. Hukuk devletini ayaklar altına aldınız. Batı merkezlerinde yürütülen mücadeleyi sırtından hançerlediniz. 9. Alman devlet kurumlarıyla bağlantılı ırkçı terör örgütlerinin yurttaşlarımızı evleriyle birlikte yakmalarına karşı Almanya'daki Türkleri birleştirmek ve Alman halkının dostluğunu kazanmak için yürüttüğümüz mücadeleyi arkadan vurdunuz ve bu uygulamanızla da hangi cephede yer aldığınızı sergilediniz. 10. Talat Paşa Komitesi olarak Ermeni soykırımı yalanına karşı Lozan'da, Berlin'de, Paris'te ve diğer Batı merkezlerinde yürüttüğümüz mücadelelerde bizi hep sırtımızdan hançerlediniz. Avrupa Parlamentosu'nun 2006 yılı Eylül ayında aldığı Talat Paşa Komitesi'ni dağıtın kararını uygulayarak Türk Devleti'nin otoritesinin üstünde başka egemenliklere bağlılığınızı kanıtladınız. Ve en son tam İsviçre'nin soykırım önyargısına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'de dava açmak üzere olduğumuz günlerde bizi utanmadan terör örgütü olmakla suçlayıp tutuklatarak AİHM'deki Türkiye düşmanı çevrelerle aynı cephede savaştığınızı gösterdiniz ve onlara üzerinize düşen desteği verdiniz. Hatta bilgisayarlarımızdaki AİHM'ye başvuru hazırlıklarımıza el koyarak bizi dava açamaz hale getirme girişiminde bulundunuz. Milli mücadeleyi terör kapsamına aldınız. 11. Emniyet Genel Müdürlüğü raporuyla ulusalcılığı terör kapsamı içine alarak Türk milletine ve milli devlete karşı stratejik düşmanlık içine girdiğinizi ilan ettiniz. Buna bağlı olarak Türk milletinin bağımsızlığı için mücadele eden yurtseverlere ve Türk ordusu mensuplarına Ergenekon terör örgütü adını verdiniz. Böylece bu büyük milletin tarih mirasını yıkma hedeflerini ilan eden Karen Fogler'ın Türk tarihine karşı psikolojik savaşında da görev üstlendiniz. Atatürk devrimine stratejik düşmanlık içindesiniz. 12. Ergenekon terör örgütü operasyonu başlığı altında yürüttüğünüz uygulamalar basit bir kanunsuzluk olmayıp Atatürk devrimine karşı stratejik düşmanlık boyutundadır ve batılı emperyalistlerin Kemalist devrimi tasfiye amaçlarıyla bağlantılıdır. BOP memuriyetinizle Haçlı Seferi'nde yer aldınız. 13. Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnız laiklik ilkesini değil, devlet bağımsızlığını, ülke ve millet bütünlüğünü hedef alan emperyalist projede örgütlü olarak görev üstlendiğinizi, bizim saptadığımız tam 31 ayrı konuşmanızda ısrarla belirttiniz. 15 Şubat 2004 gecesi Kanal D ekranından yaptığınız tarihi açıklamada, ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağınızı söyleyerek, ABD'den almış olduğunuz görevin içeriğini de tanımladınız. Dahası ABD yetkililerinin Büyük Orta Doğu Projesi ile Müslüman halkların yaşadığı 24 ülkenin sınırlarını ve rejimlerini değiştirme hedefine bağlanarak yine ABD liderlerinin Haçlı Seferi diye ilan ettikleri bu savaşta Haçlı ordularının yanında mevzilendiniz. Bu tarihi duruşunuz İslamiyet'i bir aldatma ve çıkar aracı olarak kullandığınıza ilişkin saptamaların da kesin kanıtıdır. Bu büyük suçunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saptanınca bu kez Anayasa Mahkemesi'ne verdiğiniz 30 Nisan 2008 tarihli savunmanızda Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını inkar ederek yalan yazdınız ve bu yalanınızı kendi imzanızla belgelediniz. 31 kez itiraf ettiğiniz suçunuzu bugün Anayasa Mahkemesi önünde inkar ettiğinize göre artık BOP eş başkanlığının suç olduğunu biliyorsunuz. Yıkılıp gidiyorsunuz. Sonuç olarak Ergenekon tertipleriyle bu milletin ve Müslüman halkların geleceğine kasteden BOP eş başkanlığı yönetimi işte yıkılmaktadır. Bob eş başkanlığını kurmaylarının ABD nezdindeki bizi kullanın deliye süpürmeyin yalvarışlarına rağmen artık ABD ve AB yönetimleri de kurtaramıyor. Türk milletinin iradesi kesinlikle ABD ve AB iradesine üstün gelecektir. Büyük devrimci önder Atatürk'ün deyişiyle çıkarlarını yayılmacıların emelleriyle birleştirmiş nice iktidar sahibi, parmaklarındaki pırlanta taşlı yüzükleri, sarayların eşyalarına bile göz diken saltanat düşkünlükleri ve haramzadelerini aldıkları gemileriyle birlikte batmışlardır. Türkiye'yi dünyaya pazarlamakla açıkça iftihar edenlerin, ABD ile 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptığını itiraf edenlerin, Citibank'ın 3 milyar dolar vergi borcunu hangi çıkar karşılığında sildikleri henüz bilinmeyenlerin, kendileri şatafat ve ihtişam içinde yaşam biçimlerini sürdürürken, milleti sadakaya muhtaç hale düşüren ve ülkeyi borç batağına saplayanların saltanatlarının yıkılmakta olduğu bu umutlu ortamda, size bütün insani duygularımla sade, dürüst ve şerefli bir gelecek ve iyilikler dilerim. Selam ve saygılarımla Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı. Ek, Almanya'da kitle örgütlerinden Denktaş, Perinçek ve Alemdaroğlu'na Cesaret Ödülü başlıklı 2 sayfalık haberin fotokopisi. Aydınlık 16 Mart 2008 sayfa 24-25. Sonuç, devletin yeniden yapılanması 25 Kasım 1999. Dipnot, İşçi Partisi Genel Başkanı olarak hazırladığım bu program 25 Kasım 1999 günü partinin merkez yürütme organı olan Başkanlık Kurulu'na sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu program İşçi Partisi'nin Cumhuriyeti yeniden örgütlemedeki temel ilkelerini içermektedir. Özü Gladio'nun tasfiyesi ve Türk Devleti'nin yeniden Kemalist devrim temelinde örgütlenmesidir. Programın 5. bölümünde ordu içinde ordu ve devlet içinde devlet oluşumlarının kararlılıkla temizlenmesi öngörülmektedir. Bu açıdan devletin yeniden yapılanması programı Türkiye'nin Gladio'dan arındırılmasını düzenleyen biricik parti programıdır. Eşi ve benzeri yoktur. İlginç olanı bu programın Ergenekon'un yeniden yapılandırılması diye anılan siyah markalı programla kasıtlı olarak karıştırılarak Ergenekon davası dosyasına baş kanıt olarak konmasıdır. Oysa program Türk Devleti'ni Gladio ağından kurtarmaktadır. Bu özelliğiyle Ergenekon'dan çıkış programıdır. Demek ki biz elinizdeki kitabın sonuç bölümünü daha 1999 yılında İşçi Partisi olarak yazmışız. 1. Bölüm Genel Bakış 1. Durum ve amaç, statikoculuk değil, Cumhuriyet devrimciliği. Türkiye son 50 yıl içinde Kemalist devrim rotasından çıkartılmış, Cumhuriyet'in kurumları ve ilişkileri büyük ölçüde yıkıma uğratılmıştır. Bu koşullarda Cumhuriyet'e bekçilik etmekten çok, Cumhuriyet'i yeniden kazanmak ve Atatürk'ün 6 ok programı ile yeniden örgütlemek göreviyle yüz yüzeyiz. Başka deyişle hedefimiz Kemalist devrimi yıkımdan kurtararak tamamlamak, bağımsız, halkçı, aydınlanmış Türkiye'yi kurmak ve yeniden yapılandırmaktır. Bütün politikalar bu hedefe bağımlı kılınmalıdır. Kemalist devrime ve Cumhuriyet'e ilişkin olarak koruma vurgusundan çok, devrimi tamamlama vurgusu daha kazanıcı ve etkilidir. Cumhuriyet'i korumak için bugünkü statükoyu değiştirmek zorunludur. Değiştirmezsek koruyamayacağız. Ayrıca en gerici ve yabancı işbirlikçisi unsurların sanki değişmeden yanaymışlar gibi halkı aldatmalarına olanak verilmemelidir. Halkın büyük çoğunluğu ve genel olarak kamuoyu var olan durumdan hoşnut değildir. Çözüm ve yenilik istiyor, ilericiliği ve devrimciliği temsil eden Cumhuriyet devrimi cephesi, batıcı şer cephesinin değişim maskesini indirmeli, Kemalist devrimi tamamlayarak Türkiye'yi çağdaş uygarlığın ileri mevzilerine taşıma kararlılığını ortaya koymalı ve somut kanıtlarıyla göstermelidir. 2. Dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü. Silahsız bir millet esir olur. Dahası bugün Türkiye ancak güçlü bir orduyla çözebileceği sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden yapılan baskıların göğüslenmesi, Kuzey Irak'ta fiilen kurulan kukla Kürt devleti tezgahının bozulması, Batı destekli irtica ve bölücülükle iç savaş olasılıklarına hazır olmak ve benzerleri bunu gerektiriyor. Ulusal devletin yeni dünya düzeni amaçlı uygulamalarla tehdit edildiği koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni parçalamadan Türkiye'yi parçalayamazlar. Bu nedenle ordunun birliği ve dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü belirleyici önemdedir. Türkiye'nin bağımsızlık ve birliği bugün ordunun bağımsızlık ve birliğinde düğümleniyor. Artık savaşların topyekün karakter kazandığı çağımızda halk ile ordu arasındaki bağların pekiştirilmesi kuşkusuz güçlü ve birleşik bir ordunun temel şartıdır. 3. Devletin yeniden yapılanması için 3 görev. Bu tahlilden hareketle başlıca şu görevler saptanabilir. 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet egemenliğini ve bağımsız karar mekanizmasını yeniden örgütlemek ve halka dayandırmak. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücünü geliştirmek ve pekiştirmek için Türkiye'nin başta insan bütün kaynaklarını değerlendirebilecek topyekün ulusal savunma kavramı ışığında bağımsız bir özel savaş, bağımsız bir ulusal istihbarat örgütlenmesi kurmak, ulusal savunma sanayinin inşasına hız vermek, Türkiye'nin silah ithalinin kaynaklarını belli merkezlere bağımlılıktan kurtarmak ve çeşitlendirmek. 3. İlk iki maddenin gereği olarak Atatürk'ün bölge merkezli dış politikasını canlandırmak, batıdan gelen yeni Sevr tehdidini Asya'da oluşan Rusya-Çin-Hindistan eksenli yeni kuvvet odağıyla dizginleyecek politikalar geliştirmek, buna bağlı olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Rusya ve Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak konumlarından sonuna kadar yararlanmak. Dünya dengelerini Türkiye'nin bağımsızlığı amacıyla değerlendirmek. ABD ve Avrupa ile ilişkileri egemenliğe karşılıklı saygı temeline oturtarak normalleştirmek. Özetle 2000'li yılların Türkiye stratejisi olan Avrasya seçeneği programını belirlemek ve hayata geçirmek. Böylece bu yüzyılın başında gerçekleştirdiğimiz Kemalist devrimi 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tamamlamanın uluslararası koşullarını hazırlamak. Bu üç görev içinde ulusal devletin bağımsız karar mekanizmasını yeniden örgütlemek esastır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik görevlerinin dünya merkezlerinin denetimi dışında örgütlenmesi ise bugünkü koşullarda tutulacak halkadır. Çünkü ulusal devletin bağımsız yaptırım gücü olmadan bağımsız karar mekanizması olamaz. Bölge merkezli dış politika ve Avrasya seçeneği ise bu politikaların uluslararası ortamını oluşturacaktır. 4. Cumhuriyet Devrimi Hükümeti için Seferberlik. Bütün bu saptamalar Türkiye'yi yeniden Kemalist devrim rotasına sokacak, bütün ulusal kaynakları ulusal amaçlar için seferber edecek bir hükümetin kurulmasını zorunlu kılıyor. Dış güdümlü ve mafya tarikat ağırlıklı iktidarlarla Kemalist devrim rotasına girmek bir yana, karşılaştığımız sorunları bile göğüsleyemeyeceğimiz ortaya çıkmıştır. Dünya devleri arasındaki rekabetin Orta Asya ve Kafkaslar'da yoğunlaştığı, Kuzey Irak'ta Türkiye için bölünme tehditleri içeren Kukla Kürt Devleti'nin kurulduğu, ülkemiz ekonomisinin dış tehditlere açık özelliklerinin koyulaştığı bir süreçte, bütün ulusal kaynakları bağımsızlık, bütünlük ve halkın esenliği için seferber etmek şarttır. Türkiye'nin sorunları bugünkü iktidarları yönlendirerek çözülemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Cumhuriyet devrimi kendi hükümetini gerçekleştirmek durumundadır. Atatürk'ün Anadolu'ya çıktığı koşullardaki gibi ulusal bir hükümet yaratmak kilit görevdir. Cumhuriyet devrimi hükümetinin kurulması hem mümkündür hem de kaçınılmazdır. Bu hedef iç ve dış koşullar açısından gerçekçidir. Bütün sorun bu hedefe yönelik bir iradenin oluşturulmasında ve eldeki kuvvetlerin buna göre mevzilendirilip seferber edilmesindedir. Cumhuriyet devrimi hükümetinin dayanacağı ideolojik hegemonyanın ve halk örgütlenmesinin yaratılması bu irade ve yoğunlaşmaya bağlıdır. 5. Cumhuriyetin yeniden yapılanmasının 3 dayanağı, halkın örgütlenmesi, ideolojik hegemonya ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Devlet biçiminde örgütlenmiş bütün hakimiyet sistemleri en sonunda 3 dayanak üzerinde yaşarlar. Toplumun örgütlenmesi, ideolojik hegemonya ve ordu. Bu dayanaklar Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet açısından geçerli olduğu gibi Kemalist devrimi adım adım yıkıma uğratan rejim açısından da geçerlidir. Atatürk'ün cumhuriyetinin yeniden yapılanması bu üç dayanağın yeniden örgütlenmesidir. Burada üç dayanak yeniden yapılanma açısından ele alınacaktır. 2. Bölüm Öncü Örgütlenme 6. Milli Teşkilatın Öncü Örgütlenmesi. Cumhuriyet iktidarının kurulması sürecinde ideolojik egemenliğin gerçekleştirilmesiyle halk örgütlenmesinin inşası birlikte yürütülecektir. Bu iki görevin strateji ve taktiğini belirleyecek ve eş güdüm içinde yürütülmesini sağlayacak bir öncü örgütlenme gereklidir ve kaçınılmazdır. Hiçbir iş, hele büyük tarihsel görevler, programsız, politikasız, örgütsüz ve disiplinsiz olarak yürütülemez. Kurtuluş Savaşı döneminde devrimin sivil ve asker öncülerden oluşan öncü partisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi. Bu öncü örgütlenme devrimin daha sonraki döneminde Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Bugün de Kemalist devrimi tamamlamak için iktidarı alacak ve hükümeti yönetecek bir öncü örgütlenmeye ihtiyaç vardır. İşçi Partisi bu işlevi yerine getirecek birikime sahiptir ve seçeneği yoktur. Türkiye devriminin ve bütün devrimlerin gerçeği bize şunu öğretir. Bu öncü örgütlenme sivil ve asker öncülerden oluşur. Anayasadaki Milli Güvenlik Kurulu 27 Mayıs devriminde bu işleve istikrar kazandırmanın kurumu olarak doğmuş fakat daha sonra bambaşka amaçlara hizmet etmiştir. Mustafa Kemal bu bileşimi kişiliğinde temsil etmiştir. Hem askerdir hem de milli mücadelenin daha başında, Erzurum'da askerlikten istifa zorunda bırakıldığı andan itibaren sivildir. Hem Erzurum-Sivas kongreleri ve TBMM'nin açılması rotası üzerinde yeni milli hükümetin kurumlarını inşa etmiştir. Hem de Amasya ve Sivas komutanlar toplantıları örneğinde olduğu gibi bu görevi ordu ile birlik içinde yürütmüştür. Bu uygulama başarı açısından çok önemlidir. Cumhuriyet devrimi iktidarı için mücadeleye önderlik edecek öncü örgütlenme, İşçi Partisi'nin tek başına iktidarı olabilir. Birden fazla partinin oluşturduğu bir güç birliği de olabilir. Hangi seçeneğin ağır basacağını önümüzdeki süreç belirleyecektir. 3. Bölüm Halkın Örgütlenmesi 7. Kitlelerin Örgütlenmesi Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra kullandığı milli teşkilat kavramı örgütlenmenin bütün boyutlarını içermektedir. Milli teşkilat şu unsurlardan oluşmaktadır. 1. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin rolünü oynayacak siyasal iktidar amaçlı öncü örgütlenme, yukarıda 6. maddede ele alındı. 2. Öncü örgütlenmenin halka önderlik etmesini sağlayacak halk örgütleri şu başlıklar altında toplanabilir. İşçi ve memur sendikaları, Türk İş, DİSK, Hak İş, Kamusen, KESK, Memursen gibi konfederasyonlar ve bunlara bağlı iş kolu esasına göre örgütlenmiş sendikalar ve şubeleri. Esnaf ve zanaatkarların, tabiplerin, mühendis ve mimarların, avukatların, tarım üreticilerinin, muhasebecilerin, tüccarların, sanayicilerin ve benzeri meslek odaları ve kuruluşları, TESK, TMMOB, TTB, Barolar, TZOB, SMMMO, TOB, tarım kooperatifleri, TİSK, TÜSİAD, USİAD, TYS. Atatürkçü Düşünce Derneği, ADD, Cumhuriyet Kadınları Derneği, CKD, Çağdaş Yaşam Derneği, ÇYDD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, PSAKD gibi ideolojik yönelişli örgütler. Gençliğin kitlesel örgütlenmesi. Bugün gençlik içinde etkili ve hızla gelişen bir öncü örgütlenme vardır. Öncü gençlik. Ancak bütün gençliği kucaklayacak kitlesel bir örgütlenme gereklidir ve şartları oluşmaktadır. 8. Kitlelerin örgütlenmesinde temel ilke. Sistemin istihbarat örgütleri halkın çeşitli kesimleri içindeki örgütlerin içine sızma, görevli yerleştirme gibi yöntemler uyguluyor. Bu çalışma tarzı daha çok istihbarat toplamaya ve operasyon yapmaya yöneliktir. Amacı ve başarı olanakları böyle dar bir bakış açısıyla sınırlıdır. Oysa iktidarı amaçlayan milli teşkilat örgütlere ideolojik ve siyasal önderliği ve örgütlerin yönetiminde bulunmayı esas almalıdır. Bu örgütlerin yöneticilerinin görevli olmasına hiç gerek yoktur. Milli teşkilatta yer alan parti ve partilerin üyeleri ve dostları, milli teşkilatın siyasal önderliği altındaki kişiler, bu örgütlerin yönetimlerinde yer aldıkları veya bu örgütlere yön verdikleri zaman önderlik mekanizması kurulmuş olur. Verimli, riski olmayan ve dayanıklı örgütlenmeye uygun çalışma böyle yürütülebilir.